Ayrım 13 Fırtına Wilbur Smith Sayfa 159 36. Bölüm General Akers'ın dürbününü karşıdaki tepelere çevirerek zevkle gülümsedi. O toz duman arasında dorukları seçebiliyordu. Patterson sırıttı.
Büyük başarı generalim.
Akers'ın evet iyi avladık onları diye kabul etti. Toplar gürlerken seslerini duyurmak için birbirlerine haykırıyorlardı. Altlarındaki atlar kımıldanıyor titriyordu. Bir haberci dört nala gelip selam verdi ve Patterson'a bir mesaj uzattı. Akers'ın dürbünü indirmeden sordu.
Ne var?
Nichols ve Simpson saldırıya geçmeye hazırlarmış. İkisi de bir an önce çarpışmak için sabırsızlanıyorlar sanırım general. Patterson başını kaldırıp tepelerdeki toz duman ve alevlere baktı. Orada çarpışacak birini bulurlarsa talihleri var demektir.
Bulacaklardır.
Akers'ın top ateşinin bu yanıltıcı gürültüsüne kanmamıştı. Spion Cobb'da Boyer'ler ve bundan daha beteri karşısında dayanabilmişlerdi. Patterson nezaketle ısrar etti. Onların çatışmaya katılmasına izin verecek misiniz generalim? Akers'ın bir dakika daha tepelere baktıktan sonra dürbününü indirdi, cebinden saatini çıkardı. 4 olmuştu. Daha 3 saat gün ışığı vardı.
Evet dedi, onları çarpışmaya yolla.
Patterson bir emir yazarak imzalaması için Akers'ına uzattı. Larox yattığı yerden kalkarak ırmağa baktı. Bir an aralanan tozlar tepelere doğru giden haki üniformalıları görmesine olanak verdi. Evet düşman geliyordu. Kendi adamlarını ırmağa doğru sürerken haykırdı.
Onlar işaretli yerlere erişene dek ateş etmeyin.
Tepenin yanından dört tarafı da görebiliyordu. Evet umduğum gibi diye mırıldandı. İki yandan gelip bizi bölecekler. Tam karşıdan ırmağa doğru gelen sıra sıra hakilileri de seçmişti. Pek minik gözüken askerlerden oluşan bu alay da ağır ağır yaklaşıyordu. En öndekiler Larox'un 900 metrelik işaretlerine yaklaşıyorlardı. Larox gözlerini bu işaretlerde gezdirdi. Neyse hepsi iyi gözüküyor. Adamlarının çoğu ırmak kıyısında ve tepelerde siper kazarken bazıları da bu siperlerin ilerisine ateş menzilini gösteren işaretleri yerleştirmişlerdi. Üst üste konmuş bu taşları ırmaktan aldıkları beyazımsı gri çamurlarla sıvamışlardı. İngilizler bu oyunu hiç anlamamışa benziyorlardı. Boyerler bu sayede İngilizlerin ne kadar yakına geldiklerini metresine kadar biliyorlardı. Irmak tarafının güvende olduğu kanısına vararak sol kanada baktı. O kanat tehlikedeydi. Orada çarpışmayı kendisini yönetmesi gerekliydi. Hemen gidip eski yerine yattı. Yukarıda durmadan şarapnel patlıyordu. İki adamının arasında karın üstü sürünerek ilerledi. Göğsündeki fişekliği çıkarıp yanındaki kayanın üstüne taktı.
''Bir Boyer talihin açık olsun, Paul!'' diye seslendi.
''Senin de Hendrik.''
Mauser'ini 900 metreye göre ayarlayıp önündeki kayaya dayadı. Yanındaki adam mırıldandı.
Yaklaştılar.
Çok yaklaştılar. Tarihin açık olsun ve iyi ateş et.
Birden gürültü kesildi. Ortalığa homurdanan topların gürültüsünden daha da dehşet verici bir sessizlik çöktü. Toz ve dumanlar dağıldı. Güneş tepeleri altınımsı bir renkte, kahverengi kırları da pırıl pırıl aydınlatıyordu. Hakiler ilk işaretlere erişmişlerdi. Larox öndeki subaya nişan alarak ilk sen dostum deyip tetiği çekti. Tüfeğin korkunç patlaması kulaklarında yankılar yaparken adam otların arasına devrildi.
Evet silahını doldurdu.
Boerler Colenso'daki gibi yaylım ateşi açmadılar, dikkatle ateş ediyorlardı. Bu da onların askerlere teker teker nişan aldıklarını açıklıyordu. Larox onların ateş etmesini öğrendiklerini düşündü. Evet, çok iyi öğrenmişlerdi. Yine nişan alıp başka bir askeri devirdi. Tepenin iki tarafındaki Maxim makinelileri çalışmaya başlamıştı bu arada. En öndeki piyadeler yerdeydi fakat ikinci sıra cesetlere basarak yaklaştı. Sıradan bir Boer şunların gelişine bak diye bağırdı. O ana dek belki 12 kez aynı şeyi görmüşlerdi ama yine de İngiliz piyadesinin sessiz sedasız ve kararlılıkla yaklaşması bütün Boer çiftçilerini şaşırttı. Larox'un yanında yatan adam bu adamlar sağ kalmak için değil, ölmek için savaşıyorlar diye söylendi. Larox haykırdı,
öyleyse ölmelerine yardım edelim. Ateş edin Carrolls, iyi ateş edin.
Çünkü şimdi süngüleri görüyordu. Silahına bir şarjör taktı. Elinin tersiyle alnından akan terleri silerek 6 kez ateş edip 4 askeri devirdi. Sonra değişikliği fark etti. Hattın bir yerinde hızla koşmaya çalışan adamlar sıradan çıkmışlardı. Yanlardakiler ne yapacaklarını bilemez gibiydiler. Kanatlardaki erlerse kendilerini gizleyemeyen taşların arkasına sığınmaya çalışıyorlardı. Leruk Sayacan'la bozguna uğrayacaklar diye gürledi. Bayıra erişemeyecekler. Erler geri dönmeye çalışıyor, subaylar sıralar boyunca koşarak onları ileriye sürmek için uğraşıyorlardı. Böyle davranmaları yüzünden onların subay olduğunu anlayan bu erler hepsini de yere serdiler. Leruk bağırdı, işleri bitti. Boerler sevinçle haykırarak bozguna uğrayan piyadelerin üstüne kurşun yağdırmaya başladılar. Düzlükte bir boru çalmaya başladı. Birden saldırı tümüyle durdu. Askerler ölü ve yaralılarını bırakarak geri çekildiler. Bir tek şarapnel arkadaki vadide patladı. Bunu topların sesi izledi. Tepeleri tarıyorlardı. Larux o gürültü arasında ırmakta ne oldu diye sordu. Bir süre sonra cevap geldi. Irmağa erişemediler. Onları da püskürttük. Leroux başından şapkasını çıkarıp yüzündeki toz ve teri sildi. Sonra batmak üzere olan güneşe baktı. ''Tanrım, bugün için sana şükrediyoruz. Gelecek günlerde de bize acımanı ve yol göstermeni dileriz.'' 37. Bölüm. Leroux bu gece kaçmalıyız diyerek ateşin üstünden Zeitzman'a baktı. ''Hayır!'' Yaşlı adamın sesi yumuşaktı. Leroux neden?'' diye sordu. ''Bu tepeleri tutabiliriz, bizi buradan uzaklaştıramazlar.'' ''Ya, yarın, iki gün, bir hafta buraları tutarız ama sonra işimiz biter, bugün 50 kişi yitirdik.''
''Onlar yüzlerce asker kaybettiler, Tanrı onları ezdi ve hepsi öldü.''
Zeitzman başını kaldırıp ona baktı, sesi birden güçlendi. ''Biz burada kalıp Tanrı'ya güveneceğiz.'' Dinleyenlerden bir kabul mırıltısı yükseldi. Menher, Leroux gözlerini kapatarak parmaklarını göz kapaklarına bastırdı. Bu korkunç ağrıyı dindirmeye çalışıyordu. Patlayan silahların dumanları içini kavurmuştu. Ayrıca da çok yorgundu. Ruhunun derinliklerine kadar bir bitkinlik duyuyordu. Burada kalmak daha kolaydı tabii. Şerefsizlik de sayılmazdı. Çünkü şimdiye dek görülmemiş şekilde çarpışmışlardı. İki gün daha dayanırlar, sonra onurlarına leke sürülmeden bu iş sona ererdi. Ellerini yüzünden çekti. ''Menher, bu gece çekilmezsek bir daha buradan kaçamayız. Yarına bunu bile yapacak gücümüz kalmayacak.'' Kelimeleri güçlükle seçebildiği için durdu. Gürleyen toplar yüzünden kafası durmuş gibiydi. Ellerine baktı. Bileklerindeki cerahatli yaraları gördü. Onursuzluk olmazdı. Son bir kez dövüşürlerdi. Artık her şey biterdi. ''Fakat bu bir şeref sorunu değil.'' diye mırıldanarak ayağa kalktı. Onun konuşacağını anlayan adamlar susup baktılar. Ateşin ışıkları eski püskü elbiseli, sıskalaşıp kadidi çıkmış boylu adamı aydınlatıyordu. ''Dostlarım.'' diye başladı fakat söyleyecek sözü yoktu. Oradakiler sadece savaşmayı istiyorlardı. Ellerini iki yanına indirerek yalnızca ''Ben gidiyorum.'' dedi. ''Ay battığı zaman atıma binip gideceğim.'' Ateşin yanından uzaklaştı. Diğer adamlar teker teker kalkarak onu izlediler. Onlar kendi komandolarıydı. Altı adam bir halka olup çömelerek tepelere değen ayı seyrettiler. Arkalarında eğerlenmiş atlar ve kılıflarından çıkarılmış tüfekleri duruyordu. 600 at yüzer yüzer ayrılmıştı. Her grup hayvanın yanında battaniyelere sarılmış bir boer uyumaya çalışıyordu. Leroux halka olan adamlara baktı. ''Herkesin yapacaklarını iyi bilmesi için sözlerimi tekrarlayacağım. Ben ilk 100 adamla önden gideceğim. Irmağı izleyerek doğuya doğru yol alacağım. Senin yönün nedir Hendrik?'' ''Güneye doğru gidip şafak sökmeden süvarilerin arasından geçeceğim. Sonra dağlara doğru döneceğim.'' Leroux başını sallayıp başka birine sordu. ''Ya sen?'' ''Irmağı izleyip batıya gideceğim.'' Jan Paulus bütün adamlarından cevap aldıktan sonra ''Buluşma yerimiz Inhlozoana tepesinin yanındaki eski konak yeri'' dedi. ''Bu konuda anlaştık değil mi?'' Aya bakıp bekleyerek düzlükte İngilizlerin cesetlerine saldıran çakalların seslerini dinlediler. Ay tepelerin arkasında kaybolunca Leroux ayağa kalktı. ''Hepimizin tarihi açık olsun.'' Dizginlerinden tuttuğu atını Vaal'e doğru indirdi. 100 adam da atlarıyla sessiz sedasız onu izlediler. Padda'daki tek arabanın yanından geçerlerken Ziyetman bir yük katarını çekerek yaklaştı. ''Gidiyor musun?''
''Ya Menher, gitmek zorundayız.''
''Tanrı seninle olsun.''
El sıkıştılar.
''Altınlar katıra yüklü, parayı sen al. Burada paraya ihtiyacımız olmayacak.''
''Teşekkür ederim Menher.'' Larus katırı götürmesi için bir adamına işaret etti. ''Talihiniz açık olsun.''
''Talihin açık olsun general.''
Şafağın ilk ışıkları gökyüzünü aydınlatmadan İngiliz hatlarının arasından geçip kurtulmuşlardı. Ancak gece karanlıkta açılan iki yaylım ateş, kaçan bütün grupların Jan Paulus'unki kadar talihli olmadığını gösteriyordu. 38. Bölüm. Sean'la Saul küçük açık arabanın yanında dururlarken Embeyane onlara sıcak kahve getirdi.
Sean, tanrım hava ne soğuk diye maşrapayı iki eliyle tutup kahveyi höpürdeterek içti.
Sol hiç olmasa seni sıcak tutan bir başlığım var dedi. Hepimiz donup yere yapışmadan buradan ayrılalım.
Sean başını salladı. Bir saat sonra şafak sökecek. Etrafı gözlemeye çıkmanın zamanıdır. Embeyani'ye seslendi. Ateşi söndür ve atımı getir.
İki sıra olarak yola koyuldular. Araba arkada sarsılarak ilerliyordu. Keşif görevlerine son bölümüne gelmişlerdi.
Son dört gün aynı toprakları pek çok kez aşmışlar, Aikas'ın verdiği nöbetçilik görevini yerine getirmişlerdi. Buz tutmuş otlar atların nalları altında çıtırdıyordu. Daha ileride iz arayan Zulular av köpekleri gibi koşuyorlardı. Geride askerler kalın kaputlarına sarılmış titremekteydiler. Kısa süre sonra Embeyane karanlıklardan çıkarak yaklaştı. Zulu'nun büyük bir kararlılıkla sessiz sedasız koştuğunu gören Sean atının dizginlerini çekti. Birden heyecanlandığı için tüyleri diken diken olmuştu.
''Embeyane?''
''Mabuna!''
''Nerede, kaç kişi?''
Sean Embeyane'nin telaşla anlattıklarını dinleyip arkasında durmuş bekleyen başçavuş Eccles'a döndü.
''Senin kuşlar Eccles, 100 kadarı ya da daha fazlası sadece 1 mil ilerideymiş ve bize doğru geliyorlarmış.''
Sean'un sesi heyecandan boğuklaşmıştı. Aynı coşku Eccles'ın ifadesiz yüzünde bıyığının telaşlı bir kurt gibi kımıldanmasına neden oldu.
''Tek sıra olun, karanlıkta birden karşımıza çıkacaklardır.''
''Atlardan inelim mi albayım?''
Sean hayır diye cevap verdi. Gözüktükleri an onlara saldıracağız. Yalnız Tanrı aşkına sessiz bekleyin. Sean'la Saul atının üstünde beklerken askerler yelpazı gibi açılarak onların iki yanında sıralandılar. Kimse konuşmuyordu. Sadece nalların taşlara çarparken çıkardığı madeni sesler duyuluyor. Askerler kalın kaputlarını çıkarırlarken hafif fışırtılar oluyor. Tüfeklere şarjörler takılıyordu.
''Sol, bir kez daha imdada yetişiyoruz sevgili dostlar.'' diye fısıldadı. Fakat Sean ses çıkarmadı. Çünkü o anda korkusuyla boğuşuyordu.
Soğuk şafakta elleri bile terliydi. Avuçlarını pantolonuna silerek tüfeğini kılıfından çıkardı.
Sol sordu, ''Maximler ne olacak?''
''Onları yerleştirecek vaktimiz yok.''
Sean sesinin boğuk çıktığını biliyordu. Öksürdükten sonra devam etti. ''Makinelilere gerek yok. 1'e 6'yız.'' Sessiz sedasız duran adamlarının oluşturduğu hatta baktı. Her askerin eğerde öne eğilip tüfeğini kucağına dayamış olduğunu gördü. Yarı karanlıkta gerilim elle tutulacak gibiydi. Hatta atlar bile etkilenmiş, binicilerin altında kımıldanıyor, sabırsız sabırsız başlarını sallıyorlardı.
''Sean, tanrım ne olur atlar bu ara ses çıkarmasalar.'' diye dua etti.
Sonra karanlıklara baktı. Orada durmuş dehşetle bekliyor ve adamlarının korkusunu hissediyordu. Bu korku öyle güçlüydü ki Boerler mutlaka bunun kokusunu alırlardı. Yarı karanlıkta sol tarafta daha yoğun bir karaltı gördü. Sean birkaç saniye bakınca bu karaltının hareket ettiğini anladı.
''Sol, onların Boer olduğundan emin misin?'' diye fısıldayınca Sean kuşkuya kapıldı.
Öyle durakladığı sırada gölge onlara doğru uzandı. Artık nal seslerini duyuyordu.
Acaba gelenler Boerler miydi? Umutsuzlukla onların Boer olduğunu gösteren bir belirti aradı. Boer miydiler? Fakat bir şey anlayamadı. Sadece karanlık gölge yaklaşıyor, hafif dal sesleri geliyordu.
Atlılar yaklaşmışlardı. Aralarında 100 metreden az bir mesafe vardı. Ama yine de onların kim olduğunu anlamak olanaksızdı. Çünkü bu büyük karanlık gölge onlara doğru uçar gibiydi.
Sean! Saul'un fısıltısını atının sinirli kişnemesi kesti.
Bu ses öyle beklenmedik bir şeydi ki Sean yanındaki adamın içini çektiğini duydu. Bunun hemen ardından da Sean'un beklediği işaret geldi.
Wies Dyer.
Karşıdan biri kaba tağır dilinde konuşmuştu. Sean hücum diye haykırarak kendi hayvanını mahbuzladı. O anda hattaki bütün askerler de Boerlere saldırmak için ileri fırladılar. Bağırarak ileriye atılan Sean ateş başladığı an korkusunu unutarak silahını doğrultup tetiği çekti. Görmeden ateş ediyor, haykırışı 600 askerinkine karışıyordu. Adamlarını Boerlerin üstüne sürdü. Boerler bu saldırı karşısında dağıldılar çünkü İngilizlerin karşısında direnecek güçleri yoktu. Adamlar bitkin atlarını döndürerek güneye doğru kaçmaya başladılar. Sean toplanın diye gürledi, etrafımda toplanın. Askerler bir araya geldiler ve adeta omuz omuza duran insanlardan, atlardan sağlam bir duvar oluşmuştu. Onların ateşi karşısında Boerler umutsuzca gerilediler. Sean en önde gidiyordu, yetişiyoruz diye haykırdı. Bu kez onları kıstırdık. Yanındaki atın ayakları bir çukura girdi. Hayvanın ön bacakları tabanca patlamasını andıran bir sesle kırıldı. Üstündeki binici havada takla atarak yere düştü. Onun bıraktığı boşluğu hemen doldurdular ve hücuma devam ettiler. Sean bağırdı. ''İleride bir tepe var. O tepeye erişmelerine izin vermemelisiniz.'' Yine atını mahbuzladı. ''Sol, onları yakalayamayacağız.'' diye uyardı. ''Kayaların arasında saklanacaklardır.'' Sean ''Allah kahretsin.'' diye inledi. ''Kahretsin.'' Son birkaç dakika içinde ışık artmıştı. Afrika'da şafak çabuk sökerdi. Öndeki Boerlerin kayaların arasına girip kendilerini yere atarak siper aldıklarını görüyordu artık. Sean var gücüyle haykırdı. Daha hızlı. Çabuk başarı ihtimalinin elinden kaçmakta olduğunu anlamıştı. Daha şimdiden tepenin alt kısmındaki kayaların oradan tüfekler ateşe başlamıştı. Sonuncu Boer de kayaların arasına girip kayboldu. Başıboş bırakılan atlar dehşete kapılarak koşmaya başladılar ve Sean'un askerlerinin birbirlerine çarpmasına, hücumun hızının kesilmesine neden oldular. Sırtında deri bir çanta olan başıboş bir yük katırı kayaların arasındaki yarığa daldığı sırada bir kurşunla devrildi ve oradaki dar derin yara yuvarlandı ama kimse onun düştüğünü görmedi. Sean bacakları arasındaki atın sarsıldığını hissetti. Sonra öyle şiddetle yere düştü ki özengi kayışları pamuk ipliği gibi koptu. Sean göğsünü, bir omzunu ve yüzünün yanını yere vurdu. Sean otların üstünde yatarken atlılar tepeye saldırdılar. Sonra birbirlerinden ayrılıp şaşkın şaşkın gerilediler. Başının etrafından geçen atları, tüfek seslerini hayal meyal fark ediyordu Sean. ''Atlardan inin, onları izleyin.'' Sean'un sesi ve bu sesin tonu Sean'un kendisine gelmesini sağladı. Ellerini yere dayayarak zorla kalkıp oturdu. Derisi soyulan yüzünün yanı ateş değmiş gibi yanıyor, burnu kanıyordu. Kanlar ağzına dolan toprağı ıslatmaktaydı. Sol kolu omzuna kadar uyuşmuş, tüfeğini de yitirmişti. Sersem sersem ağzındaki toprağı tükürmeye çalışarak etrafındaki kargaşalığa baktı. Bundan bir anlam çıkarmaya çalışıyordu. Başını sallayıp bu şaşkınlıktan kurtulmayı denedi. Etrafında adamları mavzerlerin kurşunları yüzünden devriliyorlardı. Sol'un telaşla atlardan inin diye bağırması Sean'un sendeleyerek ayağa kalkmasına neden oldu. ''İnin namussuzlar!'' O da haykırıyordu artık. ''İnin ve Boerleri kovalayın!'' Bir asker onun yanında atından atladı. ''Bir şeyiniz yok ya albayım!'' Sean'un dik durmasına yardım etmek için uzandığı sırada göğsüne bir kurşun yiyerek o anda öldü. Sean yerdeki askere baktığı an birden aklı başına geldi. ''Kahrolasıcılar!'' diye kükreyerek ölen erin tüfeğini kaptı. ''Gelin beni izleyin!'' Adamlarını paniğe kapılmış otların arasından geçirerek kayalıklara götürdü. Bunu izleyen yarım saat içinde fazla sayılarından yararlanarak ısrarla, inatla Boerleri tepenin daha yukarılarına doğru sürdüler. Her kaya çıkıntısı saldırılması, ele geçirilmesi gereken ve karşılığı kanla ödenen bir mevkiydi. Sean yakınındaki adamları bir araya toplayarak savaşa savaşa tepeye doğru çıktı. Karşılarındaki Boerler son ana dek yerlerini koruyor, sonra bir yukarıdaki kayanın arkasına çekiliyorlardı. Tepenin üstü çukurdu. Bu çukurun dört bir yanı da dimdik sarp kayalıktı. Sonunda 60 Boer bu doğal kaleye eriştiler. Burasını son kez savaştıklarını bilen erkeklerin kararlılığıyla tuttular. İngilizleri iki sefer bu çukurun ağzından aşağıya püskürttüler. Askerler birbirine girip aşağıya kayarak oradaki çıkıntı kayanın ardına gizlendiler. Sean kayaya arkasını yaslayarak bir onbaşının sunduğu matarayı aldı. Ağzını çalkalayıp yapışkan kanı ve salyaları yere tükürdü. Sonra matarayı kaldırıp iki yudum içti. Su içmenin verdiği büyük zevkten gözleri kapanmıştı. Teşekkürler diyerek matarayı geri verdi. Onbaşı sordu, biraz daha içmez misiniz? Hayır. Sean yine tepeden aşağıya baktı. Güneş yükselmişti artık. Aşağıda kalan düzlüğü epey gerisinde otlayan atların gölgesi uzuyordu. Fakat tepenin eteğinde ölü hayvanlar yatıyordu. Çoğu yan düşüp öyle kalmıştı. Battaniye denkleri açılmış, ölen adamların acınacak kadar az eşyaları otların üstüne etraflarına yayılmıştı. Sean yanında çömelmiş iri yarı Zulu'ya bakarak, ''Embeyane, Nikosis oğlu bul ve bana getir.'' dedi. Zulu'nun sürünerek uzaklaşmasını seyretti. O çılgınca saldırının başında Embeyane geride bırakılmış ama daha tepeye varmadan Sean başını çevirince onun iki adım gerisinde koştuğunu görmüştü. Hem Embeyane Sean'un gereksinme duyacağını düşünerek elinde bir fişeklikle koşuyordu. Bu ana dek hiç konuşmamışlardı. Aralarında sözlere ender olarak gerek vardı. 13. Ayrılığın sonu. Sayfa 171.